Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir ekonomi gündemi programında birlikteyiz. Bugün yalnızım, arkadaşım Ünsal Sözbir gripten yatıyor, ona şifalar diliyorum. Bu haftaki gün programımızda öncelikle neler olduğunu bir üzerinden geçmek ve bizi neler bekliyor onlara değinmek istiyorum. Bu hafta özellikle döviz hareketlerine baktığımız zaman çarşamba günü dövizde bir hareketlenme söz konusu oldu. Bunun nedeni neydi? Öncelikle tabii siyaset ve ekonomi birbiri içerisine geçmiş konular. Suriye ile ilgili Türkiye'de yapılan görüşmelerden etkilendiği görüyoruz. Dolar 1.55 seviyelerine kadar geldi. Daha sonra da piyasa yine kendi şeyiyle rahatladı. Daha sonraki bir gündemde özellikle Perşembe günü Amerikan Merkez Bankası Fed'in başkanının yaptığı açıklamalar ve ona bağlı gelişmeler tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizde etkiledi. Fed'in açıklamaları neydi? Ona bakacak olursak biraz daha geriden geldiğimiz zaman geçen hafta dünya piyasalarını etkileyen önemli bir olay meydana gelmişti. Amerika'nın cep telefonu üreticisi firması Apple gelirinde bir azalma olduğunu ve bunun da Çin'deki planladıkları satışlarının beklendiği gibi gelişmeyeceği yönünde, yani yaklaşık 7-8 milyar dolar daha aşağı bir seviyede 84 milyar dolarlık bir satış seviyesiyle kapatacaklarını yatırımcılarına duyurdu. Bunun tetiklediği olayla öncelikle Apple ve ona bağlı hisseler, daha sonra da benzer şirketlerin hisseleri Uzak Doğu'dan başlayarak hızlıca değer kaybetti ve bu tüm dünya piyasalarını etkiledi. Amerikan piyasalarında da, borsalarında Nasdaq ve S&P'de yaklaşık %15'lik bir gerileme meydana geldi. Dolayısıyla bu piyasadaki gelişmeler Fed'in duruşunu ve bakış açısını da etkileyen unsurlardan bir tanesi oldu. Yani Çin'deki bir gerileme, daralmanın tüm dünyayı etkileyeceği ortaya çıktı. Ve bunun altını özellikle çizdiler. Bu arada yine Fed'in başkanı, Amerikan Başkanı Trump'la olan ilişkilerini gündeme getirdi ve Merkez Bankası Başkanı olarak güçlü bir duruşun olduğunu altını çizdi. Yani o noktada şahin bir duruş sergiledi. Yani Fed'in gücünü orada ifade etti. Ama bunun yanı sıra da her ne kadar bu yıl için faiz indirimine devam edeceklerini, şöyle ki iki sefer faiz artırımı bekleniyor, pardon. Bu faiz artırımının önümüzdeki dönemde olmayabileceğini vurguladı. Bunun nedenlerinden bir tanesi de belirsizlik. Yani FED tüm dünyayı etkileyen kararların alındığı kuruluş. O da dünyadaki belirsizlikten yakınıyor. Bunun öncelikle Çin'le olan ticaret savaşı ne olacak? Çin'deki daralmalar ne olacak? Doğal olarak da bu dönüp Amerika'yı da etkileyeceğini öngörüyorlar. Piyasadaki bu %15'lik kayıp da piyasanın da kendine göre bir tepkisi olarak ortaya çıktı. Ve bunu FED de görüp buna göre biraz daha güvercin bir yaklaşım izleyeceklerini ifade eden cümleler kurdular. Hatta bu dönemde eğer gerekirse faiz indiriminin bile gündeme geleceği konuşuldu. Yine kendi bilançolarını küçültme üzerine hareketlerine devam ediyor olacak. Peki bu bizim ülkemize veya bizim ülkemiz yanı sıra benzer gelişmekte olan ülkelere olan yansımaları ne olacak? Asıl bizi etkileyen tarafta bu oldu. bu taraf bizim için iyi haber diyebileceğimiz bir taraf. Çünkü özellikle finansman ihtiyacı noktasında finansman bolluğunun, yani para bolluğunun devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla biz de bundan olumlu yönde etkileniyor olacağız. Zaten bunun etkisi de yansımaya başlamış durumda. Evet, iç piyasayla ilgili önem arz eden bir diğer konu da yapılan 14 bankanın bir araya gelip KOBİ'lere yönelik 20 milyarlık bir destek paketi ortaya koymuş olmasıydı. Bunu Bakan Bey açıkladı. Açıklamasında 14 banka 20 milyar TL seviyesinde bir destek veriyor olacaklar KOBİ'lere. Bundaki üretim ve ihracat yine burada özellikle teşvik ediliyor. Buradaki limit azami 1 milyon. Onun dışındaki sektörlerle ilgili de 500 bin liralık bir destek söz konusu. Yine bu desteğin detaylarına baktığımız zaman 6 ay ödemesiz ve 36 ay vade. Bu şu anlama geliyor. Özellikle KOBİ tarafında ki gelişmelere baktığımız zaman bunlara, bu firmalara ihtiyaç duydukları bir can suyu vermek gibi bakabiliriz. Burada da daha önceki programlarda da yine piyasanın en büyük yakınması şu anki finansman maliyetlerinin sürdürülebilir olmadığıydı. Şu anki bu destek paketiyle açıklanan rakam 1.54'lük, yani yıllık %18.5'luk bir oranı tekabül ediyor. Bu şu anki %30'lara gerilemiş olan finansman maliyetine göre bakıldığında oldukça makul, soluk aldırıcı bir seviye olarak ifade edebiliriz bu seviyeyi. Tabii bunun diğer bir boyutu da ekonomideki yavaşlamanın belli bir çizgide tutulması. Aksi halde bunun en fazla etkileneceği kesimlerden bir tanesi de istihdam, yani çalışanları etkiliyor olacak. İşsizliğin artma riski devam ediyor. Doğal olarak da bu tür KOBİ'lere ve onun altındaki daha küçük işletmelere verilecek bu destek onlara bir nevi soluk aldırıyor olacak. Bu açıdan da bakıldığında önemli bir husus. Yine bu destek noktasında enteresan bir konu, bireysel tarafı etkileyen bir husus. Ziraat Bankası'nın bir açıklaması vardı. Kredi kartı borcu yapılandırmalarıyla ilgili. Dolayısıyla bu da şunu ifade ediyor: takibe geçilmemiş olmak kaydıyla kredi kartı borcu olanlar eğer bunu bankamıza transfer ederse makul bir oranla biz bunu yapılandırabiliriz. Ancak bu kart borcu transferi ilgili bankadaki kartın iptali anlamına geliyor. Ve ziraatte gerekirse onlara özel bir kart verebileceğini de söylüyor. Bu enteresan bir gelişme, çünkü diğer bankalarda bir nevi onlar açısından da takibe geçilmemiş bir müşteri için bir başka bankaya transfer ediliyor olması müşterinin bir nevi müşteri kaybı gibi de düşünülebilir. Belki de o bankalar kendi işlerinde borcu olan bireyleri, ödemekte sıkıntısı olan bireyleri kendileri de makul bir oranla yeniden yapılandırmaya geçebilir. Yine ülkemizdeki ekonominin görünümü ifadesi itibariyle baktığımız zaman yine siyasi otoritenin yaptığı açıklamalarda planlandığı gibi dengelenme sürecinin devam ettiği yönünde açıklamalar geldi. Yine bu açıklamaların yanı sıra bunu destekleyici bir açıklama da Dünya Bankası'nın bir raporunda yer aldı. Bu rapora göre de bizim ülkemizdeki herhangi bir durgunluk beklentisinin olmadığı, 1.6 gibi bir bu yıl için bir büyümenin öngörüldüğü ifade edildi. Bu da bizim açımızdan ekonominin düzeyi ve geleceği açısından önemli bir şey, bakış açısı olarak dışarıdan bize olan bakış açısı. Dünya Bankası da özellikle çalışmalar raporlarıyla detaylı verilere dayanarak hareket eden bir kuruluş. Dolayısıyla bizim ekonomik görünümümüzde herhangi bir durgunluk beklediği yönünde değil. Evet. Bir diğer konu, geçen hafta gündeme gelen, ekonomide en çok konuşulan hususlardan bir tanesi olarak da Merkez Bankası'nın genel kurulunun ayın 18 Ocağı alınmış olmasıydı. Bununla ilgili bir açıklama geldi. Buradaki açıklamada yaklaşık 37 milyar TL'lik bir karın hazineye aktarılacağı, en çok konuşulan konulardan bir tanesi de neticede bu zaten. Normal süreci devam ediyor olsaydı Nisan ayında gerçekleşecek bir işlemdi. Bugüne alınıyor olması önemli. Hangi açıdan önemli? Bu paranın nerede kullanılacağı yönünde konuşmalar var. Bunların nereye kullanılacağı derken Şubat ve Mart aylarında hazinenin yeni itfaları, yani daha önce aldığı borçları yenileme ihtiyacı var. Burada kullanabilir veya böyle bir kaynak buradaki ihalelerin daha makul maliyetlerle realize edilmesini sağlayabilir. Yine bütçe açısından bakıldığında bütçe harcamalarında kullanılabilir. Burada tabii altı çizilen, yani eleştirel olarak bakanlar açısından seçim sürecindeki harcamaların finanse edileceği yönünde, ama bu konuda kamu otoritesinin hükümetinde açıklamaları, daha önceki süreçte de böyle bir şey olmadığı yönünde. Dolayısıyla bütçe disiplini açısından da bakıldığında neticede şu süreçte ülkenin planlandığı gibi orta vadeli, diğer bir ifadeyle yeni ekonomik program çerçevesinde planlandığı gibi rahata kavuşturulması, yani herhangi bir durgunluğa girmeden ekonominin iyileştirilecek bir sürece sokulmasında doğal olarak da gerekli kaynakların kullanılması, erişilmesi işin tabiatında olan bir şey. Tabii bunun yanı sıra devletin başka kamu şirketleriyle ilgili de genel kurullarını öne alacak bir takım çalışmaların olduğu da ifade ediliyor. Yine burada finansmanı, devletin, hazinenin finansmanı açısından da bir takım çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde bir Eurobond satışı gerçekleştirildi. Şimdi hem Eurobond hem de 2 milyar dolar diyoruz. Bu daha önceki ihraçlardan biraz farklı olarak önce 2 milyar dolarlık bir borçlanmaya, Eurobond satışına gidildi. Bunun yaklaşık 7.65 seviyelerinde bir maliyeti vardı. Ancak hemen sonrasında bu elde edilen para, ki yaklaşık 5 milyar dolarlık bir talebe karşılık 2 milyar dolarlık bir ihraç gerçekleştirildi. Bu 2 milyar dolar euroya piyasalarda dönüştürüldü, türev piyasalar aracılığıyla. Yani riskimiz dolar riski yerine euro riski haline getirildi. Bu işlem sonucunda da maliyetimiz yaklaşık 4.95 seviyelerinde, yani daha düşük bir maliyete dönüştü. Tabii buradaki dönüşmesinin sonunda da, yani itfaiye günü geldiğinde aradaki euro ve dolar paritesinin ne olacağı da bu maliyeti etkileyecek bir unsur olarak da yer aldığını vurgulamamız gerekiyor. Bu da ilk kez yapılmış bir işlem olarak dikkat çekici. Bunun da altını çizmekte yarar var. Yine bu hafta içerisindeki gelişmelere baktığımız zaman yaklaşık 83 milyon dolar seviyesinde yabancıların hisse sattığını görüyoruz yılın ilk haftası itibariyle. Yine aynı şekilde devlet iç borçlanma senetlerinde de satış var. Yani 200 milyon dolar seviyesi seviyelerinde bir çıkış görüyoruz. Bu yabancıların portföy yatırımları açısından bu haftayı değerlendirirken geçen yıl toplamında ne oldu diye baktığımız zaman da orada da geçen yıl yani 2018 yılı içerisinde yabancılar toplamda yıla baktığımız zaman yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir çıkış yaptıklarını görüyoruz. Bunun yarısı hisse senetleri, yarısı da devlet iç borçlanma senetleri üzerinden çıkış yaptığını görüyoruz. Yine bir diğer konumuzda yapılan enteresan açıklamalardan bir tanesi de Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamasıydı. Bu açıklamada geçen yıl kredilerin yaklaşık 2,5 trilyon liralık kredilerin 118 milyar TL'lik bölümünün yapılandırıldığı açıklaması geldi. Bunun kullandırılan kredilerin aşağı yukarı %55'i büyük firmalar, %20'si KOBİ, %20'si de bireysel müşterilerden oluşuyor. Yine tahsili gecikmiş alacakların oranı da %4 seviyelerinde. Geçen yıl yaşadığımız özellikle dövizden kaynaklı oynaklık nedeniyle firmaların, özellikle döviz borcu olan firmaların ciddi bundan etkilenmiş olması söz konusuydu. Neticede 7.25-7.30'lara varan bir dolar seviyesinden neticede 5.30'lara kadar gerileyen bir dolar seviyesine geldik. Her ne kadar bugün onun biraz daha üzerinde olsa da bu da şunu ifade ediyor. Bu %4'lük bir gecikmiş, tahsili gecikmiş alacak oranı ve bugünkü sermaye yeterlilik seviyeleriyle bakıldığı zaman oldukça makul görünüyor. Yine buradan hareketle 2019'a bakacak olursak zaten bir takım problemlerin firmalardan kaynaklı reel sektörün problemlerinin bir kısmının, büyük belki de büyük bir kısmının 2018 yılı içerisinde çözüldüğünü görüyoruz. Genel olarak daha önceki programlarımızda da değindik. Finansal kuruluşlarımızın sermaye yapılarında da iyileştirme yönünde bankaların sermaye artırım süreçlerinden bahsetmiştik. Yine bu devam ediyor. 2019'a bakıldığında da burada da azami tahsili gecikmiş alacak oranının altı seviyelerinde olabileceği, yine sermaye yeterlik rasyolarının da yani bankaların sermayelerinin kendi faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebileceği sermaye seviyesi olarak da %15 seviyelerinde olacağı öngörülüyor ki bu oran aslında hatırlarsak 2000 krizi içerisinde yaklaşık 25 bankamızı kaybetmiştik ve o dönemde bankacılık sistemini yeniden yapılandırmış idik ve bu çerçevede de dünyada ortalama %8 seviyelerinde olan sermaye yeterlik rasyoları yüksek bir seviye olarak belirlendi. %12 seviyeleri ve bugüne kadar ki 2000 krizinden bugüne gelen süreçte de hiçbir zaman bu 12 seviyelerine gelmedi. Bunun üzerinde bir seviyede bulundu bankaların sermaye yapıları. Bu da bankalar açısından baktığımız zaman 2019'da da herhangi bir sıkıntının olmayacağı yönünde. Tabii bu kredi yapılandırma hususuna değinmekte yarar var. Şu an itibariyle kur seviyeleri ve şu anki finansman maliyet seviyeleri birçok sektörde karlılık seviyelerine baktığımız zaman sürdürülebilir görünmüyor. Dolayısıyla sürdürülebilir hale gelmesi için finansman oranlarının, diğer bir ifadeyle faiz oranlarının makul seviyelere gelmesi bekleniyor. Tabii bu ne zaman geleceği söz konusu, bu ne zaman gelir? Bunun için planlanan bir orta vadeli plana yine refere edersek, orada zamana ihtiyaç var. Yani makul seviyelere gelmesi gerekiyor. Tabii şu an itibariyle firmalar kredilerini geri ödemekte ve finansman maliyetini karşılamakta güçlük çekiyorlar. Doğal olarak da bu firmalara bir can suyu vermek veya mevcut kredilerini, gelen kredi taksitlerini yeniden yapılandırma ihtiyacı var. Bu ihtiyaç bir süre daha devam etmesi gerekiyor. Tabii bu önemli bir husus. Firmaların ayakta kalması, ekonominin ayakta kalması, istihdamda travmatik problemlerin yaşanmaması için, daha doğrusu işsizliğin artmaması için bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Yapılmaya da devam edecektir. Burada ihtiyaç olan her firmanın elbette kendi gerçekliği içerisinde hareket edilecektir. Ancak şu ana kadar bankaların, tüm bankaları ifade edebiliriz, yaklaşım itibariyle çözüm odaklı firmaları koruyan, yaşamalarını diğer bir ifadeyle sağlayan bir yaklaşım içerisindeler. Bunun bir süre daha devam etmesi, 2019'da da bu yeniden yapılanma haberlerini duymaya devam ediyor olacağız. Çünkü buna gerçekten ekonominin, özellikle reel sektöre baktığımız zaman, burada firmaların bunu ciddi bir şekilde gündemlerine aldıkları ve ihtiyaç duydukları bir dönem. Tabii bunun yanı sıra firmaların da kendi gerçekleri çerçevesinde yeniden durumlarını ele alan, yeniden bir yapılanma, onlar da kendi içerisinde bir hem yönetim, hem organizasyon, hem üretim süreçleri, hem de hitap ettikleri piyasalar itibariyle yeni bir yapılanmaya gidiyorlar. Ve somut olarak gördüğümüz şeylerden bir tanesi de özellikle kontrolden çıkmış olan enflasyonun da etkisiyle maliyetlerinin tekrar kontrol altına alınması ve piyasalarının, firmalarının yeniden değerlendirilmesi, özellikle dış satım konusunda, ihracat konusunda daha istekli bir eyleme geçiyor olmaları. İnşallah bu süreç daha sağlıklı bir şekilde devam ediyor olacak. Burada tabii finansman oranlarının aşağı gelmesini konuştuk. Şu an itibariyle enflasyon oranımıza baktığımız zaman, enflasyonda da önümüzdeki dönemde bir daralma, enflasyon oranında da bir gerileme bekliyoruz. Son çalışmalar çerçevesinde şu ifade edilebilir: finansman maliyeti, faizlerin daha geri gelmesi için bir beklenti oluştu, özellikle enflasyondaki gerilemeye bağlı olarak. Ancak şu konuşuluyor: Merkez Bankası bu süreçte faizde bir indirime giderse bu erken olur mu diye. Şimdi iki açıdan bakıldığı zaman, piyasaya bakıldığı zaman gerçekten bir indirim gerekiyor. Faizlerin geri gelmesi gerekiyor ve bekleniyor. Ancak burada erken olduğu kararına varılırsa, yani bu Merkez Bankası'nın böyle bir karar alması erken diye nitelenilirse, daha doğrusu beklenti Nisan ayında bir faiz indiriminin bekleniyor. Eğer bu beklenti öne alınır veya böyle erken bir indirim olursa, bu sefer yine en fazla bizi olumsuz etkileyecek, daha doğrusu da enflasyonu olumsuz etkileyen kaynaklardan bir tanesi döviz kurundaki oynaklık idi. Yine döviz kurunda yukarı doğru bir hareketlenme olur mu diye endişe var. Çünkü bu endişe döviz kurundaki artış özellikle bizim ithalat kalemlerini etkileyecektir. Orada da fiyatları yukarı çeken bir etkisinin olması söz konusu. En çok endişeler burada düğümleniyor. Tabii bu kararı da Merkez Bankası veriyor olacak. Bu kararı verirken de bir açıdan da Merkez Bankası'nın nedenli özgür ve bağımsız olduğu yönünde de bir kıstas olarak yaklaşılıyor. Yine enflasyondan söz ettiğimizde enflasyonumuzu etkileyen bir diğer husus da enerji fiyatlarıydı. Enerji fiyatları geçen haftalardaki gelişmeler, özellikle Çin'deki en büyük tüketicilerden bir tanesi olan Çin'deki daralmanın, daha doğrusu talepte bir daralmaya neden olacağı ve enerji fiyatlarının, diğer bir ifadeyle petrol fiyatlarını aşağı çeken sebeplerden biri olarak öne çıkıyor idi. Şimdi bu nedenle petrol aşağı seviyelere, yani 55 dolar seviyelerine kadar, 50 dolar seviyelerine kadar, 51 dolar seviyelerine kadar gelmişti. Bugün itibariyle de bir artış var. Özellikle son birkaç gündür yaşanan gelişmeler bunu destekledi. Bunun iki unsuru var. Yine Suudi Arabistan'ın öncülüğünde petrol arz eden ülkelerle yapılan görüşmelerle gelinen bir nokta var. Arzda bir azalma söz konusu oldu. Ondan daha önemli bir husus da özellikle Fed'in kararı, yani Çin'deki daralmayı dikkate alarak faiz artırımlarına ara verebilecekleri haberi etkili oldu. Bu şu anlama geliyor: eğer bu çerçevede, hele hele son günlerde Amerika ile Çin arasında ticaret savaşlarının 90 gün ara verilmesi, bir diğer ifadeyle ticaret savaşlarda ateşkes ilan edilmişti. Birkaç gün önce Çin'de yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ifade edildi ve ticari görüşmelerin bu ay sonunda Amerika'da devam edeceği ve bunun da çıkan görüşmelerdeki sonucun anlaşmaya yakın oldukları, pozitif yönde ilerledikleri. Bu pozitif ilerlemenin petrol ihtiyacını artıracağı yönünde bir beklenti oluştu ve bu hafta itibariyle dolar da daha önceki haftalara göre rekor kıran bir artışa ulaştı. Ama yılın bütününe baktığımız zaman, içinde bulunduğumuz gerçekler çerçevesinde, yani bugünkü bakış açısıyla yılı sanki 60 dolarlara yakın bir seviyede yıl sonunu tamamlayabileceği öngörülüyor. Bu da bizim enflasyon, kendi içimizdeki enflasyon tahminini doğrudan etkileyen unsurlardan bir tanesi petrol fiyatının ne olacağı. Eğer döviz kuru ve petrol fiyatları belli bir seviyede olduğu zaman, neticede bu doğal olarak faiz indirimine yansıyacaktır. O da ekonominin tekrar harekete geçmesi, tekrar yatırım iştahının başlaması için finansal finansman maliyetlerine erişme önemli bir unsur olarak duruyor. Zaten bizim kredi yapımızda, yani ülke olarak bankaların toplamda kredi yapılarına baktığımız zaman yaklaşık 100'e 120 oranında, yani 100 liralık mevduata karşılık 120 liralık bir kredi hacmimiz var idi. Bunu da yurt dışından finansal kuruluşların sağladıkları kaynaklarla, sendikasyon kredileriyle sağlıyor idik. Bu devam ediyor olacak. Bu da ayrı bir altını çizmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Yine bizim kendi iç yapımızda, daha doğrusu dolar kur seviyelerinin kur seviyelerini belirleyen göstergelerden bir tanesi de bizim döviz işlemlerine ilişkin dengemiz, cari dengemiz. Cari dengemiz, sürekli biz açık veren bir ülkeydik. Yaklaşık 3 aydır ilk kez fazla vermeye başlamış idik. Yine son açıklanan ay itibariyle de Kasım ayında 990 milyon dolarlık bir fazla verdik. Yani cari açık, diğer bir ifadeyle cari açık vermedik. Bu da bizim döviz ihtiyacımızı azaltan bir gelişme. Bunu da olumlu değerlendiriyoruz. Ancak bu olumlu değerlendirmenin yanı sıra altını çizeceğimiz hususlardan bir tanesi de biz ihracat için ve üretim için özellikle ham madde ve ara malı almak zorundayız. Petrolü az önce konuşmuştuk, enerjiyi, o da önemli bir unsur. Ama onun yanı sıra biz özellikle kimya, çelik ve diğer taraflarda vasıflı çelikte nitelikli ürünlerde bizim ara ham madde alma ihtiyacımız var. Dolayısıyla buradaki ithalatımızın azalmasına bağlı olarak cari açığımızda lehimize, daha doğrusu cari fazla veriyor olduk. Ama bu diğer bir ifadeyle de üretim azalmasına neden oluyor. Dolayısıyla bizim üretimi artırma yanı sıra yine stratejik olarak orta ve uzun vadede bizim özellikle ara mallar konusunda yatırıma hız vermemiz ve yapısal olarak bu çarpıklığımızı düzeltmemiz doğrudan bizim nitelikli ürünlerle, özellikle teknoloji ağırlıklı, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatıyla durumu dengelememiz gerekiyor. Çünkü özellikle enflasyon dönemlerinde ortaya çıkan bir gerçeklik var. O da şudur: eğer sizin döviz kurunuz ciddi biçimde değer kaybederse şöyle bir sonuç doğar. Artık siz ucuzladığınız için yurt dışına daha kolay mal satabilirsiniz. Ancak bu süreçte yabancılar da sizdeki bu durumu bildikleri için daha düşük fiyatlar isterler, talep ederler dövizdeki artışa neden olarak. Şunu demek istiyorum. Daha önce ki bu göstergelerde de aynı şeyi ifade ediyor. Bizim daha önce sattığımız malların, daha doğrusu ihraç ettiğimiz ürünlerin kilogram fiyatlarına baktığımız zaman yaklaşık 1,5 dolar seviyelerinden, son birkaç yılı kastediyorum, 1,2-1,3 dolar seviyelerine gerilediğini görüyoruz. Yani daha fazla, bir diğer ifadeyle belki de firmalarımız kendi içinde birbirleriyle rekabet ediyorlar. Ve bu rekabetin sonucu da bizim daha önceki sattığımız fiyatlardan, dolar bazında ifade ediyorum, ürün satamıyoruz. Daha ucuz fiyatlarla vermek zorunda kalıyoruz. Yani bu bir nevi indirimde bize olan olumsuz yansıması olarak da görmemiz lazım. Bunu aşmanın yolları da nedir? Bunu aşmanın yolları da daha bilinçli bir şekilde üretim yapımızı değiştirmek, özellikle katma değeri yüksek ürünlere, özellikle rekabet avantajı oluşturan özel ürünlere yöneliyor olmak. Yani siz firma olarak da bakıldığı zaman mikro düzeyde bakacak olursak, bir firma ürettiği ürün rakiplerin çok kolay taklit edebileceği bir ürünse, uzun vadede aynı fiyatta kalması mümkün değil. Dolayısıyla sürekli olarak ürünü geliştirmek ve rekabet avantajı oluşturacak şekilde kendisini koruması gerekiyor firma bazında, mikro düzeyde baktığımız zaman. Ama ülke geneline baktığımızda da şu anki itibariyle bu şekilde bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu tür dönemlerde firmalarda yaşanan değişikliklerden bir tanesi de finansman ihtiyacının tetiklediği ihtiyaçlardan hareketle satın almalar ön plana çıkar. Bununla ilgili 2018 yılına baktığımız zaman yaklaşık 30 milyarlık bir satın alma gerçekleşmiş. Bunların altını çizmemiz gereken husus yabancıların satışları. Yabancılara, yani Türk ortakları ağırlıklı olarak Türk olan firmalardan, ortaklık yapısının ağırlıklı olarak yabancı olduğu firmalara yaklaşık 14 milyarlık bir satış gerçekleşmiş. 31 adet işleme tekabül ediyor. Yine bakıldığında bunların içerisinde ortak girişimler var. Bu yönde de çalışmalar var. Yani bir firma eğer kaynağa ulaşma noktasında, sermayeye ulaşma noktasında sıkıntısı varsa ya firmasını satıyor, bir diğer ifadeyle ya ortak alıyor. Bunun yöntemleri olarak da halka arzlar da olabilir. Ama şu anki borsamız halka arz noktasında cazip bir dönemde değil. Doğal olarak da yeni ortak alma veya yabancıya satış ön plana çıkıyor. Tabii burada değerli şirketlerimizin yabancıya geçişi, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi açısından önemli. Ancak bunun normal ve gerçekçi fiyatlardan, gerçek değerinden realize olması çok önemli. Onun için firmaların bu dönemlerde değil, daha ekonominin zirve yaptığı dönemlerdeki satın almalar daha teşvik edilen, daha da tasvip edilen anlaşmalar gözüyle bakabiliriz. Tabii bunun yanı sıra yabancı yatırımcının sıfırdan yapacağı veya yaptığı bir satın alma neticesinde oradaki know-how'uyla, kendi gücüyle oradaki yatırım seviyesini artırması, piyasayı büyütmesi de önemli beklentilerden bir tanesi olacaktır. Bugünkü konulara, değindiğimiz konulara genel olarak baktığımız zaman dövizdeki gelişmeleri değerlendirdik. Burada Merkez Bankası'nın durumu, Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar, özellikle hükümetin ekonominin iyileşmesi yönünde aldığı tedbirlerden bahsettik. Burada özellikle reel sektörün desteklenmesine yönelik, KOBİ'lere yönelik destekten bahsettik. Bunlar gerçekten reel ekonominin finansmanı açısından önemli unsurlardan bir tanesiydi. Yine döviz kurlarını etkileyen göstergelerden her hafta bahsettiğimiz yurt içinde yerleşikler yaklaşık 1.6 milyar dolarlık bir döviz sattı. Yani döviz tevdiat hesaplarında azalma oldu. Bu da altını çizeceğimiz konulardan bir tanesi. Ekonominin bugün itibariyle bakıldığı zaman görünümü daha 2018'in ilk ayı itibariyle baktığımız zaman daha pozitif bir yaklaşım içerisinde. İstihdam seviyelerine baktığımız zaman da özellikle asgari ücretin belirlenmiş olması diğer istihdam maliyetleri açısından da bir nirengi noktasını oluşturuyor. Genel olarak ekonomimizin kırılganlığının devam ettiği, oynaklıkların makul seviyelerde tutulabilmeye çalışıldığı bir süreçteyiz. Yapısal ihtiyaçlarımız devam ediyor. Buna yönelik olarak çalışmalar da devam ediyor. Yine dikkat çekici açıklamalardan bir tanesi de hukuk tarafında ticari davaların olabildiğince uzun sürüyor olması, genel bir yakınma. Bununla ilgili de ticari davaları hızlandıracak. Çünkü 5 yıla varan bir süreler söz konusu. Bu süreleri asgariye indirecek bir uzlaşma mekanizmasının da devreye sokulmaya çalışıldığı gündem olarak ifade ediliyor. Özellikle Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları var. Evet, değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugün aşağı yukarı belli konulara değiniyor olduk. Haftalık çalışmalarımız itibariyle burada istatistiklerden bahsetmedik. İstatistiklere bakacak olursak açıklanan 2017 yılıyla ilgili açıklanan gayri safi hasılanın yurt içi dağılımı istatistiği açıklandı. Bu istatistiğe baktığımız zaman İstanbul kişi başı 65 bin liralık gelirle ilk sırada, onu İzmir, Ankara ve İzmir izleyen şehirler. Tabii İstanbul'a baktığımız zaman sanayinin de her türlü şeyin merkez seviyesinde %31,2'lik bir oran gerçekten oldukça yüksek bir oran. Bu hem şehrin marka değerini pozitif etkilerken diğer taraftan da özellikle sanayileşme açısından da baktığımızda İstanbul sanayi merkezi olma hüviyetini de devam ettiriyor. Tabii bunun ülke geneline yayılmasıyla ilgili çalışmalar, teşvikler de var. Ancak buradaki en önemli handikaplardan bir tanesi de özellikle teşviklere rağmen handikaplardan bir tanesi yetişmiş nitelikli insanın taşrada temin edilmesinde güçlük. Dolayısıyla İstanbul'da çok kolay ulaşılabilen nitelikli insan kaynağına maalesef Anadolu'da ulaşamıyoruz. Evet, Erkam Radyo dinleyicileri, bir programımızı da burada tamamlıyoruz. Ünsal Bey'in yokluğunda sizlere hitap etmeye çalıştım. Sürçülisan ettimse affola. İyi akşamlar efendim.